yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'in Yuhanna kesiminin 18. bölümdeyiz. 18. bölüm 14. ayetteyiz. 18. bölümün konusunu hatırlayacaksınız. İsa Mesih tutuklanıyor, din adamlarının önüne çıkarılıyor. İsa'nın öğrencilerinden Petros iki kez İsa Mesih'i bu bölümde inkar ediyor. Sonra İsa sorgulanıyor ve Pilatus'un önüne çıkarılıyor ve sonra da İsa Mesih ölüm yargısı giyiyor. İsa Mesih'i yakalamaya gelen askerler İsa'yı tutup bağladılar. Onu önce o yıl başkahin olan Kayafa'nın kayınbabası Hanna'ya götürdüler. Halkın uğruna tek adamın ölmesinin daha uygun olacağını Yahudi yetkililere telkin eden işte bu Kayafa idi diyor 14. ayette. Sanımca Yuhanna bu sözü buraya İsa Mesih'in öleceğinin çoktan kararlaştırılmış olduğunu göstermek amacıyla koymuştur. Çünkü bu adamlar İsa'yı öldürmeye çoktan karar vermişlerdi. İhtiyar Kurt Hanna, Romalı yetkililerden İsa'nın ölüm fermanını elde edebilmek için İsa'nın ne tür bir töhmetle suçlanması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle İsa'nın yargılanması için başvurulacak yöntemler bütünüyle bir tiyatrodan öteye gitmeyecekti. Yani İsa suçsuz olduğu kesin olarak bilindiği halde bile bile suçsuz olarak, günahsız olarak ölüme gönderilecekti. Simon Petros'la başka bir öğrenci İsa'nın ardı sıra gidiyorlardı. Bu öğrenci başkehinin tanıdığı olduğundan İsa ile birlikte başkehinin avlusuna girdi diyor Yuhanna 18. bölümün 15. ayeti. Burada söz edilen başka bir öğrenci Yuhanna'dan başkası değildir. Öyle anlaşılıyor ki Yuhanna'nın Yeruşalim'de bazı önemli yerlere girip çıkma ayrıcalığı vardı ve girdiği yerlere yanında başkalarını da götürebiliyordu. Sanımca Yuhanna yöneticiler çevresinde iyi tanınan birisiydi ve bu olayda onun İsa'nın arkasından başkahinin avlusuna girmesinde hiçbir sakınca yoktu. Ama Simon Petros'un oraya girmesi kendisi için çok tehlikeliydi. Petros, Yuhanna kapıda kendisi için izin istediği sırada dışarıda beklemekteydi. Başkahin Kayafa'nın avlusunda yaşanan bu gelişmeleri burada iyice fark etmenizi istiyorum. Petros dışarıda kapının yanında duruyordu. Başkahinin tanıdığı olan öbür öğrenci çıkıp kapıyı gözleyen hizmetçi kızla konuştu ve Petros'u içeri getirdi diyor Yuhanna 18 ayet 16'da. Yuhanna kapıdan içeriye kolaylıkla girebilmişti ama kendisi zavallı bir balıkçı olan Petros'u kimse tanımadığından onun içeriye girebilmesi hemen hemen hiç mümkün değildi. Bu nedenle Yuhanna'nın kapıda görevli olan hizmetçi kıza Petros'un kendisinin yakın bir arkadaşı olduğunu söyleyerek onu içeriye aldırttığını görüyoruz. Yuhanna o yere daha önceleri çok kereler girip çıkmıştı ve herkes tarafından tanınıyordu. Oysa Petros ilk kere gittiği bu yerde çok korkuyordu. Petros yapı olarak çenesi düşük birisiydi, çok konuşan birisiydi ve sürekli olarak konuşuyordu. İncil'in diğer kesimlerinde hizmetçi kızların Petros'u konuşma aksanına bakarak onun Galile bölgesinden gelmiş olduğunu anladıklarını okuyoruz. Evet, Petros çok konuşkan birisiydi. Başkahinin avlusunda çok heyecanlı görünen Petros, hizmetçi kızların bir iki sorusu karşısında Rab İsa Mesih'i tanıdığını bile açıkça inkar edecekti. Değerli kardeşim, burada bizim de öğreneceğimiz bazı dersler vardır. Başka imanlıların sahip oldukları ayrıcalıklara bakarak kıskanç bir yaklaşımla onların bu ayrıcalıklarını eleştirmemeliyiz. Sizin hiçbir zaman giremeyeceğiniz bir yere diğer imanlılar kolaylıkla girebilirler. Sizin yapamayacağınız bir şeyi başka imanlılar yapabilirler. Petros'un başkahinin avlusuna girmesi yanlış bir şeydi ama Yuhanna'nın oraya girmesi hiç de yanlış değildi. Kapıcı kız Petrus'a sordu. Sen de bu adamın öğrencilerinden biri değil misin? Petrus, hayır değilim dedi. Yuhanna 18 ayet 17. Kapıcı kız İsa'nın öğrencilerinin oraya gelmiş olduğunu bildiğinden Petrus'un da İsa'nın öğrencilerinden birisi olabileceğini tahmin etmişti. Petrus tam kapıdan geçerken bu kız ona bir soru sordu. sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin? Petrus da hayır değilim dedi ve yoluna devam ederek avluya girdi. Bu arada kölelerle kolcular yaktıkları kömür ateşinin yanında durmuş ısınıyorlardı. Çünkü hava soğuktu. Petrus da onlarla birlikte durmuş ısınıyordu. Yuhanna 18 ayet 18. Sarayın avlusunda epey bir kalabalık toplanmıştı. Bunlar belki o saatte o kadar çok sayıda değildilerse de en azından saray muhafızları ve hizmetçiler oradaydılar. Isınmak için bir ateş yakmışlardı. Ve Petrus da orada ateşin yanında kendisini ısıtmaya çalışıyordu. Başkehin İsa'yı öğrencileri ve öğretisiyle ilgili olarak sorguya çekti. İsa ona şöyle cevap verdi. Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta öğrettim. Gizli hiçbir şey söylemedim. Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar. Yuhanna 18, 19 ve 21. ayetler. Sahne birdenbire değişiyor ve İsa'nın yargılanmasıyla karşılaşıyoruz. Burada İsa'nın takındığı asalete iyice dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa bunları söyleyince orada dikilen kolculardan biri başkehini böyle mi yanıtlıyorsun diyerek ona bir tokat attı. İsa ona eğer haksız bir şey dedimse haksızlığımı belirt dedi. Ama doğruysa neden bana vuruyorsun? Yuhanna 18, 22, 23. ayetler. İşte İsa Mesih böylesine adi aşağılamalara maruz kalıyordu değerli dinleyicilerimiz. Böyle yapmakla ise kendisini sizin ve benim yerimize ölüme teslim ediyordu. Ama buna rağmen İsa Mesih onların dikkatini yapmış oldukları şeyin Musa'nın yasasına aykırı olduğuna çekmek istiyordu. Onun yanlış ve kötü bir şey yapmış olduğuna tanıklık edecek hiçbir tanıkları olmadığı halde İsa'yı yine de dövüyorlardı. Böyle yapmakla Musa peygamberin getirmiş olduğu şeriat kurallarını da çiğnemiş oluyorlardı. Şeriat kurallarına göre hiçbir mahkeme gece başlayıp gece bitmemeli. Yine aynı günde başlayıp aynı günde son bulmamalıydı. Yine suçlu olduğu kanıtlanmadıkça herhangi bir sanığa tokat dahi vurulmamalıydı. Bunun üzerine Hanna, onu bağlanmış durumda başkehin Kayafas'a gönderdi diyor 24. ayette. Yuhanna bu kısa ayeti buraya yine bize İsa'yı bağlayan kişinin başkehin Hanna olduğunu göstermek için koymuştur. Çünkü İsa'nın tutuklanması ve yargılanmasına yönelik tüm düzenleri hazırlayan ve uygulayan kişi Hanna'nın kendisiydi. Simon Petrus hala ateşin yanında durmuş ısınıyordu. Ona sen de onun öğrencilerinden değil misin dediler. Hayır değilim diyerek inkar etti. Bu arada Simon Petrus durmuş ısınıyordu. Kendisine sen de onun öğrencilerinden değil misin diye sordular. O bunu inkar etti. Hayır değilim. Başkehinin kölelerinden biri Petrus'un kulağını kestiği adamın bir akrabası seni bahçede onunla birlikte görmedin mi diye sordu. Petrus yeni baştan inkar etti ve o anda horuz öttü. Yuhanna 18, 25-27 ayetler arası. Bu olaydan sonra Petrus'un gidip acı acı ağladığını İncil'in diğer kayıtlarından öğreniyoruz. Sanımca Petrus, İsa'yı dövülmüş, hırpalanmış ve yüzü kanlar içerisinde görmüştü ve belki de bu sırada göz göze gelmişlerdi. İşte bundan sonra Petrus, ıssız bir köşeye çekilecek ve İsa'yı inkar edişinden dolayı büyük bir pişmanlık duyarak hüngür hüngür ağlayacaktı. Eğer bu olaylar sırasında Petrus, kulağını kestiği Malkus adlı adamın akrabalarından biriyle tartışıyor idiyse, epey öfkeli olmuş olmalıydı. Bu sorular karşısında Petrus, peşinden gittiği Rabbini tanıdığını dahi inkar etmiş oluyordu. Ama şükrolsun ki Rab İsa Mesih onun için ölmeye gidiyordu ve hatırlayacaksınız Petrus'un imanı sarsılmasın diye Rabbimiz onun için dua bile etmişti. Belki de Yahuda İskariyot'unki kadar kötü bir günah işlemiş olan Simon Petrus nasıl oldu da Rab'be geri dönebildi diye bir soru akla gelebilir. Kendisi iman yoluyla Tanrı'nın çocuğu olan Petrus İsa'yı inkar ederek yapmış olduğu şeyden büyük bir pişmanlık ve acı duyuyordu. Tanrı evladı, Tanrı çocuğu Tanrı'dan uzaklaşsa bile Tanrı ondan asla uzaklaşmaz. Siz Tanrı'ya karşı tamamen duyarsız olmuş olabilirsiniz ama Tanrı size karşı hiçbir zaman duyarsız değildir. O her zaman oradadır ve kendisini arayanlar her zaman onu bulurlar. Çünkü Tanrı'nın kendisi bunu sağlar. Şunu unutmayalım ki Rab İsa Mesih Petrus'u hiçbir zaman "Sen beni açıkça inkar ettin, bağlılığını göstermedin, kusura bakma artık benim işime yaramazsın" demedi. Hayır, o böyle yapmadı. Tam tersine ölümden dirildikten sonra bile şahsen Petrus'un karşısına çıktı ve Pentekost gününde ilk defa vaaz etmek üzere Petrus'u görevlendirdi. Petrus'un Pentekost günü Kutsal Ruh'un inanlıların üzerine geldiği gün vermiş olduğu vaaz kadar etkili bir vaaz bugüne kadar henüz bir daha verilmemiştir. Böylesine sevecen, bağışlayan, inayet dolu bir Rabbimiz var, hamdolsun. Ne kadar yanlış yaparsanız da yapın, o size her zaman kollarını açacak ve sizi asla geri çevirmeyecektir. Sabah erkenden Yahudi yetkililer İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler. Yuhanna 18 ayet 28. Burada ilginç bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada gelenekselleşmiş din kalıbı ile İsa Mesih'i yan yana görüyoruz. İsa fısıhı gerçekleştirmeye gelmiş olan kişiydi. Onu ölüm cezasına çarptıracaklardı ve böylece İsa Mesih çarmıh üzerinde ölecekti. Ama öte yandan bu adamlar fısıh yemeğini yemek istediklerinden yargı salonuna girmek istemiyorlardı. Böyle yapmakla kirlenmiş olurlardı. Bu nedenle içeriye girmek istemiyorlardı. Ne kadar da dindar görünüyorlardı, değil mi? Ama bunun karşısında fısıhı gerçekleştirmeye gelmiş olan kişiyi öldürmeye çalışıyorlardı. Evet değerli dostum, şu anda yüreğini araştır bakalım. Kendini din işlerine adamış dindar biri misin, yoksa İsa Mesih'e iman eden biri misin? Burada ilginç bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yahudiler kendilerini kirletmemek için valinin konağına, İsa'nın yargılanacağı salona kesinlikle girmek istemiyorlardı ama öte yandan yargılansın diye İsa'yı oraya getirenler kendileriydi. Ayrıca bu sahnede içten dışarıya, dışarıdan da içeriye değişiklikler vardı. Dikkat edin. Bunun üzerine dışarı çıktı diyor 29. ayette. 33. ayette Pilatus yine vali konağına girdi. 19. bölümün 1. ayetinde o zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. 4. ayette Pilatus yine dışarı çıktı. Yine vali konağına girip İsa'ya "Sen nereden geliyorsun?" diye sordu. 19. bölümün 9. ayetinde. 13. ayetinde de Pilatus İsa'yı dışarı çıkardı. Pilatus Yeruşalim kentini gerçekten hiç sevmiyordu. Yeruşalim'den çok Akdeniz kıyısındaki bizim Antalya'mız ayarındaki şirin kent Kayseriye'yi sever ve orada otururdu. Bayramlar ve özel günlerde yanlarına askerlerini alır ve Yeruşalim'e gelirdi. Dünyanın her yerinden birçok Yahudinin özellikle bir araya geldiği bu bayram döneminde Yeruşalim'in güvenliğini sağlamak Vali Pilatus'un sorumluluğuydu. İşte Fısıh Bayramı sırasında Vali Pilatus'un Yeruşalim kentinde bulunmasının nedeni buydu. Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. "Bu adamı neyle suçluyorsunuz?" diye sordu. Ona şu karşılığı verdiler: "Bu adam kötülük eden biri olmasaydı onu sana getirmezdik." Pilatus, "Onu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın," dedi. Yahudi yetkililer, "Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok," dediler. Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu. Yuhanna 18, 29-32 ayetler arası. Pilatus, bir şeylerin yanlışlığını sezinlemiş olsa gerek. İşin içinden sıyrılma yollarını aramaya başlamıştı. Onlara İsa'yı kendilerinin yargılamasını söyledi. Neler olup bittiğini anlamıyordu. Sorun şuydu ki Yahudiler İsa'nın ölüm cezasına çarptırılmasını istiyorlar ve kendilerinin hiçbir anlamda yönetici olmadıklarını, hiç kimseye ölüm cezası vermeye yetkilerinin olmadığını kendi ağızlarıyla kabul ediyorlardı. Yuhanna 8:33'te Yahudiler, İsa'ya biz İbrahim'in soyundanız ve hiç kimseye kulluk etmedik diye karşı geldikleri halde şimdi Roma'ya kulluk ettiklerini kendi ağızlarıyla ikrar ediyorlardı. Yuhanna bu olayla İsa'nın önceden söylediği sözlerin gerçekleştiğini söylüyordu. İsa Mesih öğrencilerine Yahudi din adamlarının kendisini ölüme mahkum edip ulusların yani Romalıların eline teslim edeceklerini söylemişti. İsa bunların olacağını aylar öncesinden söylemişti ve şimdi kendisini öldürmek isteyen Yahudilerin girişimiyle ulusların temsilcisi olan Roma valisi Pilatus'a teslim edilmişti. Eğer Yahudiler İsa'yı tutuklayıp onu Musevi şeriatına göre ölüm cezasına çarptırsalardı, o zaman İsa'nın taşlanması gerekecekti. Ama 22. mezmura bakarak orada İsa'nın taşlanarak mı yoksa çarmıha gerilerek mi öldürüleceğini görebilirsiniz. Unutmayın ki 22. mezmur İsa'dan aşağı yukarı 1000 yıl önce yazılmıştı. Elbette İsa çarmıha gerilerek öldürülecekti. Davut peygamber bu gerçeği bu olaydan az önce de belirttiğim gibi yaklaşık 1000 yıl önce görmüş ve olayı tarif etmişti. Yapılan açıklamalardan İsa'nın taşlanarak değil ama çarmıha gerilerek öldürüleceğinin belirlendiğini bu ayetlerden açıkça anlayabiliriz. Örneğin ellerinin ve ayaklarının delinmesi, çarmıh üzerindeyken yaşanacak elem ve işkencelerin tarifi, bir de şu var ki o dönemde ölüm cezasını çarmıha gererek uygulayan tek devlet Romalılardı. İsa eski antlaşma ön bildirilerinin gerçekleşmesi için Romalıların eline teslim edilmeliydi ve aynen öyle oldu. Bunun üzerine Pilatus yeniden vali konağına girdi ve İsa'yı çağırarak sordu. Sen Yahudilerin kralı mısın? İsa şöyle cevap verdi. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana benden söz etti? Pilatus nasıl? Ben Yahudi miyim dedi. Seni kendi ulusun ve baş kahinler tutuklayıp bana teslim ettiler. Ne yaptın? Yuhanna 18, 33-35 ayetler. İsa buradaki sözleriyle Pilatus'un kafasını hedef almıştı. Ona kendisiyle ilgili bilgi ve kanıtları nereden edindiğini sordu. Bu soru karşısında sırıtan Pilatus suçlamaları Yahudilerin yaptığını söyledi. Bundan sonra İsa Mesih Pilatus'un yüreğini hedef alacaktı. Artık adam adama teke tek konuşuyorlardı. Pilatus bütün bu olup bitenlere bir anlam veremiyordu. Birisinin çıkıp ben Yahudilerin kralıyım diyeceğini ve bu sözlerin karşısında Yahudilerin bu adamı böylesine şeylerle suçlayacağını anlayamıyordu. Bu nedenle Pilatus bir an önce bu davadan kurtulmayı düşünüyordu. İsa'nın öldürülmesiyle ilgili sorumluluğu bir başkasına yüklemek istiyordu. İsa'ya yardımcı olmaya dahi niyetliydi. Pilatus sarayda yalnızdı. Yanında sadece İsa vardı ve birlikte konuşuyorlardı. Yahudiler ise sarayın dışındaydılar ve İsa'nın ölüme teslim edilmesi için İsa karşıtı sloganlar atıyorlardı. Pilatus İsa'nın ben bir kral değilim demesini bekliyor, böylece işin sorumluluğundan kurtulabileceğini düşünüyordu. Peki yargılanan kimdi, İsa mı yoksa Pilatus mu? İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye cevap verdi. Krallığım bu dünyadan olmuş olsaydı buyruğumdakiler Yahudi yetkililere teslim edilmemi önlemek için savaşırlardı ama benim krallığımın burasıyla hiçbir ilgisi yoktur. 36. ayet. Benim krallığım buradan değildir ya da benim krallığım bu dünyadan değildir. Başka bir deyişle ise burada benim krallığım bu dünyada olmayacak demiyor ama bu dünyadan olmayacak diyordu. Çünkü gelecekte bir gün ise efendilerin efendisi ve kralların kralı olarak yeryüzüne gelip krallığını kuracak ve suların denizi kaplaması gibi dünya da Rab bilgisiyle dolu olacaktır. Ama onun egemenliği bu dünya sistemlerine benzemeyecektir. Onun yönetimi siyasete dayalı olmayacak. Yönetime dünya ölçüleriyle gelmeyecek. Onu kral olarak Birleşmiş Milletler atamayacak. Onun krallığı kan dökülerek, acı ve zulümlerle kurulmayacak. Pilatus sahip olduğu valilik unvanını bir anlamda parayla satın almış, Roma'nın bir kuklası durumunda olan korkağın birisiydi. Yahudilerden nefret ederdi ama makamını kaybetmemek için onları kızdırmamaya bakardı. Ama İsa Mesih egemenliğini kurarken dünya sahnesine çeşitli siyasi hilelere başvurarak çıkmayacaktır. Çünkü İsa şöyle demiştir. Eğer benim krallığım bu dünyadan olmuş olsaydı O zaman yandaşlarım ben Yahudilere teslim edilmeyeyim diye benim için savaşırlardı. İsa kendisini savunmak için hiçbir karşı müdahalede bulunmayacağını söylüyordu. Anımsayacaksınız, İsa'yı yakalamaya geldiklerinde Petrus İsa'yı savunmak için kılıcını çekmiş ama İsa onu azarlayarak kılıcını yerine koy demişti. Hayır, İsa egemenliğini bu dünya sistemlerine dayalı olarak kurmayacaktır. Değerli kardeşim, onun krallığını yeryüzünde kilise de kuramaz. Kutsal kitap İsa Mesih'in bu çağda kendi adı uğrunda bir insan topluluğunu bir araya getirmekte olduğunu söyler. İsa'nın toplamakta olduğu bu insanlara işte kilise topluluğu deniyor ki bunun orijinal metinde anlamı eklesiyadır. Yani çağrılanlar. Kilise çağrılanlar demektir. İnanlılar topluluğu demektir. Bu insanlar dünyada yaşamak için dünyadan çağrılan ama dünyaya ait olmayan insanlardır. Gelecekte bir gün zaman gelecek ve Rabbi İsa Mesih kilisesini yani inanlılar topluluğunu yeryüzünden tamamen alıp götürecektir. İşte onun krallığı yeryüzünde o zaman kurulacaktır. Pilatus, demek sen bir kralsın öyle mi dedi. İsa, kral olduğumu sen söylüyorsun karşılığını verdi. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. Yuhanna 18 ayet 37. Bu sözler karşısında Pilatus'un aklı epey karışmıştı. İsa hala bu adamın aklına hitaben konuşuyordu. Ona egemenliğinin vazgeçilmez temellerinden birisinin gerçek olduğunu söylüyordu. Bakın Mezmur 45 1-4'te şu sözleri okuyoruz. Yüreğim iyi bir sözle coşuyor. Kral için yaptıklarımı söylüyorum. Dilim usta bir yazıcının kalemidir. Sen insanoğullarından daha güzelsin. Dudakların üzerine tatlılık saçılmış. Bunun için Tanrı seni sonsuza dek kutlu kılmış. Ey en güçlü olan! Beline kılıcını, yüceliğini ve görkemini kuşan. Atını gerçek, alçak gönüllülük ve doğruluk uğruna görkeminle ve başarınla sür. Pilatus ona gerçek nedir diye sordu. Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya Yahudilerin yanına çıktı. Onlara ben onda hiçbir suç görmüyorum dedi. Yuhanna 18 ayet 38. Pilatus alay mı ediyordu yoksa aklı gerçekten karışmış mıydı? Pilatus yaşam, gerçek ve yol olan Rab İsa Mesih'in önünde duruyordu. Yuhanna daha sonra İncil'ini İsa'nın Mesih ve Tanrı'nın oğlu olduğunu bilelim diye yazdığını söyleyecekti. Sevgili dostum, değerli kardeşim, sen de gerçek nedir diye soruyor musun? İsa Mesih senin için bir gerçek midir? Ona bakıp gerçeği gördün mü? Henüz görmedinse görebilirsin. Bu amaçla ona imanla yaklaşmalısın. Pilatus tekrar İsa'yı dışarı çıkardı ve dışarıda toplanan kalabalığa ben bu adamda hiçbir suç görmüyorum diye seslendi. Ama fısıhta birisini salıvermem geleneğinizdir. Size Yahudilerin kralını salıvermem ister misiniz? 39. ayet. Pilatus çaresizce bu konuda herhangi bir karar vermekten çekiniyordu. Size İsa'yı salıvereyim o zaman sorun kalmaz diyordu. Onlar yine bu adamı değil Barabbas'ı isteriz diye bağırdılar. Barabbas bir haydut, bir eşkıya idi. 40. ayet. Bu Yahudi dindar yobazların halkı Barabbas'ın salıvermesi için hazırlamış olacağı Vali Pilatus'un aklının ucundan dahi geçmemişti. Yahudi din önderlerinin tutumuyla Pilatus'un tutumu arasında çok büyük bir fark vardı. Bakın kutsal yazılar Pilatus'un İsa'nın suçsuz biri olduğundan kesinlikle emin olduğuna açıklıkla tanıklık ederler. Pilatus onların İsa'yı kendisine kıskançlıktan ötürü teslim ettiklerini biliyordu diyor Matta 27:18'de. Matta 27:24'te de şöyle okuyoruz. Bu adamın kanından ben sorumlu değilim diyor Pilatus. Markos 15:10'da Pilatus başkentlerin İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Luka 23:20'de İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi diyor. Yine Luka 23:22'de onda ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulamadım dedi Pilatus. Yuhanna 18:38'de ben onda hiçbir suç görmüyorum diyor. Bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi diye okuyoruz Yuhanna 19:12'de. Elçilerin işleri 3:13'te Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde diyor. Ama bırakamadı. Evet, Pilatus İsa'nın suçsuz olduğunu kesin bir şekilde biliyordu ama onu salıvermek için gereken cesaretten tamamen yoksundu.